Hocam gelinceye kadar Halil Bey, Necm suresinden ne anladıklarınızla ilgili kısa bir özet giriş yapmak ister misiniz? Sizin
Tabii ki.
anladıklarınızla.
Tabii ki. Tabii ki Ali İhsan Bey. Daha önce iki bölüm halinde okuduk Necm suresini. İlk okuduğumuz bir 10 sürelik bir şey vardı, kısmı vardı. Buradan en büyük, en önemli faktörün vahiy mekanizmasının anlatılması. Ben burada en büyük vurgunun buna yapıldığını düşünüyorum. İlk yaptığımız bölümde. Daha sonrasında ise ilahi irade, yani benim anladığım buradan ilahi irade mekanizmasının çalışma mekanizması nasıl sıralandığını, nasıl işlediği konusunda ben bilgiler verildiğini düşünüyorum Necm suresinden ve özellikle tabii ki burada ilk bölümde verilen vahiy mekanizmasının çok önemli. Çünkü şuna istinaden, çünkü ilk 22 surede varlık böyle bir mekanizmaya hazırlandıktan sonra da arkasından vahiy mekanizmasının verilmesi önemli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bir yolculuk başlayacak. Yani benim anladığım buradaki olayda da bilgi verilmesi çok önemli diye çok burada anladığım özellikle bu olmuştu. Diğer taraftan da özellikle benim buradan ikinci yani en son ikinci bölüm olarak okuduğumuz göklerde nice melekler var ki şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesinden sonraki durum müstesna. Özellikle burada ben çok önemsedim. Yani tabii hepsi önemli de anladığım. Buradaki de işte ilahi irade yasalarının bütün kainatı, bütün alemi sardığını, özellikle burada kuşattığını ve de insanların eğer ki ilahi irade yasaları konusunda tercihlerini vicdani mekanizmasıyla, tabii ikisi de aynı şekilde hem vicdani ve nefsani tarafı da bu ilahi irade yasaların kapsamı içerisinde eğer ki varlıklar tercihlerini vicdani anlamda yapabilirlerse ki ilahi irade yasalarının bu anlamda şeylerine, tezahürlerine karşılaşacağını, o tam tersi şekilde nefsani ego bazlı yaparsa da ilahi irade yasaların bu anlamda tezahürlerine karşılaşacağını, tabii ki insandan istenen de tabii ki nedir? Bu vicdani tarafta bu tercihlerinin yapması. Diğer taraftan da ama insanın yaratılışından dolayı, yaratılmış olmasından dolayı dünya maddesindekinin ortamından dolayı ve seçme özgürlüğünden dolayı da sürüşebileceğini, tercihlerinin her zaman için ilahi irade yasalarının vicdani tarafında olamayacağını ve bundan dolayı da tabii ki sıkıntılarla burada karşılaşacağını ama en sonunda dönüşün de yine Rabbine olduğunu ben ilk 2 haftaki çalışmamızdan bunları anladım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlarımız, değerli dostlar, bugün 33. ayetten itibaren Necm suresinden ne anladığımızı paylaşacağız. Dileyen arkadaşlarımız mikrofon talebinde bulunabilirler. Eğer tweetlerini görebiliyorsak mikrofon taleplerini olumlu yanıtlamaktan keyif alıyoruz. Ama tweetlerini göremiyorsak, daha önceki sohbet odalarımız saldırıya uğradığı için asla kişisel olarak sizlerle ilgili değil bu konu. Tweetlerini görmediğimiz arkadaşlara maalesef mikrofon veremiyoruz ama Gamer Bey mikrofon talebi olursa arkadaşlık takip isteği gönderiyor. Gamer Bey'in tweetleri gördükten sonra tekrar mikrofon talebiniz yanıtlanıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, Tarık Hocam size birkaç defa mikrofon göndermeye çalıştım ama nedense sanırım alamadınız. Tufan Bey de aynı sorunu yaşıyor şu anda. Olabilir. Dediğim gibi Twitter'dan güncelleme varsa lütfen güncellerseniz belki mikrofon problemi çözülür. Fatih Bey, sizden başlayalım mı bugün? Necm suresinin ilgili ayetlerinden ne anlıyoruz?
Olur tabii. Arkadaşlar.
Yalnız şöyle bir şey yapalım. Ben küçük bir ön bilgi vereyim. Şira yıldızı diye Kur'an'da geçen yıldız hakkında astronomik bir bilgi vereyim. Birazdan çünkü onu da okuyacağız. Tarık Bey bu konuları çok daha derinlemesine araştıran bir arkadaşımız. Nasip olur da mikrofon alabilirse ondan da dinlemekten keyif alırız. Sirius yıldızı, ak yıldız da geçer. Büyük köpek takım yıldızında bahar ayında kuzey yarımküreden rahatlıkla görebildiğimiz çok parlak bir yıldızdır. Kur'an'da buna atıfta bulunulması enteresandır. Daha sonra bu konuda da ayrıca Dogonlar ve Sirius yıldızı konusu, yani o ayete geldiğimiz zaman Dogonlar ve Sirius yıldızı konusunda da küçük bir ek bilgilendirme yapmayı düşünüyorum ben. Buyurun Fatih Bey, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben 30. Necim suresi 33. ayetten itibaren ben ne anlıyorum şeklinde yorumlarım yapacağım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O yüz geri döneni gördün mü? Azıcık verdi, sonra inatla sıkıca tuttu. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Şimdi şuraya kadar okuduğumda daha çok o yüz geri döneni gördün mü? Burada daha çok şeyde daha önceki ayetlerde de aslında o yüz geri dönmek, yüzü dönmek, sırtını dönmek de vardı herhalde. Onlarla ilgili de veriyordu. Tabi burada azıcık verdi. Sonra inatla sıkıca tuttu. Burada ben feragattan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Burada tabi bu surede Halil Bey de belirtti gerçi. Daha çok sezgisel kuvvet olarak bakıyorum ben. Sezgisel aklı anlatan bir sure olarak bakıyorum, bu kendi görüşüm. Burada bir alınan bilgiyi kendi ne diyelim şefaatine kendi ne mal ettikten sonra kendine saklamanın bence burada bir sıkıntısı var. Alınan bilgi bence bir rahmet, bir fedakarlık üzerine yapılması gerektiğini söylüyor. O azıcık verdi, sonra inatla sıkıcı tuttu. Çünkü ondan sonra gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Aslında bence alınan bilginin ne diyelim tam olarak nasıl ortaya çıkacağını farkında mıyız? Aslında o bilgiyi alış şeklimiz aldıktan sonra tesir olarak diyelim aldıktan sonraki nasıl davranmamız gerektiğini tam olarak bilemiyoruz. Bunun da ancak ve ancak bence feragatla paylaşarak ya o bilgiyi geliştirebileceğimizi hatta zaten meleklerin daha önce bu ayette de bahsedildi aslında meleklerin şefaatleri işe yaramaz derken benim de orada anlamak istediğim yani varlık ne olursa olsun aldığı bilgi hakikat bilgisine yakın olsa da kendisi olmuyor. Burada ben feragatı anlamlandırıp kendi adıma yüz geri dönenleri tanımlarken. Yoksa haber verilmedi mi ona Musa'nın sayfalarındakiler ve çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler? Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlamaz. Burada daha önceki muhkem ayetlere bence atıfta bulunuyor. Daha önceki bilgilere atıfta bulunuyor. Onun üstüne onun ne diyelim onun ilkelerine Daha önceki yine ilahilerde yasaları, tabii onlar da o sayfalardan bahsetmesi de bence oraya atıfta bulunuyor. Yine onlar ilahilerde yasalarıydı ama oradan bir tutum, bir realite yani duruş çıkaramadık mı? Daha önce de bahsedildiğini söylüyormuş gibi geldi bana. Benim anladığım bu. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlamaz. Yani burada direkt anladığım ilk anlamı gibi geldi bana. Gerçek şu ki insan için çalışıp dilinden başkası yoktur. Evet. Aslında burada şeye de atıfta bulunduğunu düşünüyorum. Hayal ettiği, insan için hayal ettiği var mıdır sadece de ayetlerde de geçiyordu. Burada benim yine orada ilişkilendirdiği bu ne diyelim? O ayetle de onu ilişkilendirerekten söylemek istediğim. Burada bence feragattan yine ötgen vurduğunu düşünüyorum. Ben yine niye şöyle çabalayıp didindiğinden başkası yoktur. Yani kendimizi sakladığımızın hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum ben, bilgi açısından da aldıktan sonra sezgisel olarak bilgiyi alsak da çevremizle paylaşmaya çalışmadığımız sürece bunun bir ne diyelim bir çabaya bir faydaya bir yürüyüşe bir fayda olacağını düşünmüyorum. Ayette bunu belirttiğini düşünüyorum ben. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış Rabbinedir. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten. Evet, yani öldüren de dirilten de odur dendiğinde. Peki, yani birçok anlama çıkabilir tabii bu söylenen. Enkarnasyondan da bahsediyor gibi olaraktan düşünüyorum ben kendi açıma. Ama yine yapılışlar bence bir ne diyelim üst bir plana göre ancak davranılabileceğini söylediğini düşünüyorum. Buradan anladığım bu. Benim anladığım bu. Ama öldüren de odur, dirilten de odur dediğinde enkarnasyona atıfta bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere demesi sonuçta o döngünün olduğunun anlamına geliyor bence. Hiç kuşkusuz İki çifti erkeği ve dişiyi yaratan odur. Meni halinde atıldığı zaman bir spermden hiç kuşkusuz o ikinci oluşum da onun işidir. Yani ikinci oluşum da onun işidir dediğinde daha önce bunun varlığın o zaman hani direkt söylediği yeni bir neredeyse bir hayat, yeni bir farklı bir şey de olabilir. Hani varlığın daha önceki halinde bu halini yani biz dünyadaki halimizin tamamen bir farklılık arz ettiğini unutma mekanizmasından dolayı da tamamen sıfırdan bir hayatmış gibi oluşunmuş gibi de anlatılıyor olabilir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz Şira yıldızının şuurlanmanın Rabbi de odur. Yani burada benim en dikkatimi çeken ayet zaten bu. Yani bir yıldıza direkt şuurlanmanın Rabbi de odur. Şuurlanmayı da atfetmiş. Ben burada yıldızla Alisan Bey de belirtti gerçi. Dogonların Sirius kitabı la ilgili Sirius'la ilgili bir kitap vardı. O Alparslan Saltın. Onu da okumuştum ben gerçi. Orada da Şira yıldızının da o Dogonlarda birçok onlar da oradan geldiğini yani daha çok yönetici kadronun orada olduğunu bahsediliyor. Oranın işte o yani net olarak zaten bu şöyle söyleyeyim. Dogonlar kabile normal bildiğimiz ilkel bir kabile ama o yıldızı net olarak yörüngede hayır, nerede olduğunu hangi nasıl olduğuna dair matematiksel olarak tek tek yazıyorlar. Ondan oraya bir profesör gidiyor. O profesör de oradan alıyor hatta Sirius yıldızının nerede ve nasıl olduğuna dair. Hatta Dogonlardan onun bir ikiz yıldız olduğunu, bir Sirius A, bir de Sirius B'nin bir de C var. O da gezegen olduğunu oradan öğreniyor. Yani burada söylemek istediğim şu aslında. Orada şuurlanmaya direkt atıfta bulunması o yıldıza, bu dünya okuluyla o yıldızın net bir ilişkisi olduğunu bence gösterir. Hiç kuşkusuz daha önceden gelmiş olan adı helak ettik. Semud'u da böylece geriye bir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh kavmini, çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar. Alt üstüne gelmiş kentleri de yere geçirdi o. Sarıp doladı onlara, sarıp doladığını. Yani burada önceki kavimler bir sırayla bahsediliyor. Ad kavmi, gerçi benim bildiğim hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani bunlar rivayet olarak söyleniyor tabii de. Ad kavmi herhalde Muydu, Semud, Atlantis, öbür Nuh da zaten ondan önceki kavim olarak, bir önceki kavim olaraktan bahsediliyor ama tam olarak bilmiyorum tabii. Bunlar rivayet olarak söyleniyor. Daha önceki kavimlerin yüz çevirenler noktasında onlar da nankörlük mekanizmasında yürüdüğünü, bu yürüdükten sonra da onların helak olduğunu bahsediliyor. Tabii ileride atıfta bulmak doğru değil ama ne açıdan, neden dolayı da tam olarak detayına doğru o kavimler niye helak edildiğini zaten detay detay işliyor Kur'an. Peki Rabbinin nimetlerinden hangisinde kuşkuya düşüyorsun? Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan yaklaştı. Onu Allah'tan başka kaldıracak, uzaklaştıracak yok. Yani burada aslında yani kitlesel diyelim, toplumsal bir kıyametten bahsediyor. Bu da bir uyarıcıdır diyor. Daha önce yaşanmıştır, böyle bir döneme girilmiştir. Her böyle bir dünyanın böyle belli başlı periyotlar, dönemleri olduğu zaten birçok araştırması var. Bunlara atıfta bulunduğunu düşünüyorum ben. Hep bu da bir uyarıcıdır. Kitaba da direkt o dönemin yaklaştığını aslında bir uyarıcısı olaraktan söylediğini düşünüyorum bu ayetlerde. Onu Allah'tan başka kaldıracak, uzaklaştıracak yok. Yani o zaman buradaki periyot ne kadar bir periyot içerisinde devam etse de demek ki yaratıcı kudret ki zaten kadir mutlak ancak ve ancak bu periyotu değiştirebiliyor ve kaldırabiliyor. Hatta biz zaten gayet açık bu ayet. Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Ve siz kibirlerini kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz. Artık Allah için secdeye kapanın, ona kulluk, ibadet edin. Bu bir aslında bir varlık için ciddi bir uyarı olduğunu, kitap burada ayetlerde bunu bahsediyor. Bu yok oluşun tabii ki de böyle belli periyotlarda dünya okulunun belli bir periyotlarda kapanmış aşamasına girmesinin ne diyelim ciddi bir uyarı olduğunu, aslında varlık içinde son ayette de Allah için secdeye kapanın, ona kulluk, ibadet edin. Aslında bu da bir ciddi bir varlık için böyle dönemlerin bence bir fırsat da açtığını söyleyebiliriz aslında. Bir ibadet etmek, kulluk etmek bu dönemlerde varlığa çok ciddi kazanılma katları da anlatıyor olabilir tabii. Benim anladığım bunlar. Burada direkt söyleyebileceğimiz bunlar diye düşünüyorum. Bu kıyamet olabilir. Kitlesel olaylara, kitlesel periyodik kapanışlara da bir atıfta bulunduğunu, bir uyarı olarak bahsettiğini düşünüyorum kitapta. Bu sureden, bu ayetlerden. Benim anladıklarım şimdilik bu kadar. Tabii ilerleyen saatte konuşuruz.
Teşekkür ederim Fatih Bey. Değerli dostlar, sanırım mikrofon taleplerine ben onaylıyorum ama arkadaşlara ulaşmıyor sanırım. Bir problem olabilir. Bağlantı sorunları da yaşanıyor anladığım kadarıyla. Müsaade ederseniz
abi
şimdi...
Alo.
Buyurun,
alo.
Efendim.
Şimdi ben güncellediğim için senin büyük bir ihtimal güncelleme yapmadın. Yeni güncelleyen kişiler mikrofon alamıyor. Ben Canan mesela güncellemedi, ben mikrofon alabildim. Yani senin güncellemen lazım, yoksa kimse mikrofon alamayacak. Güncelleme yapmayanlar sadece aşağıdan mikrofonu alabilir.
Benim normalde otomatik güncelleme yapıyorum ama tekrar bakayım. Sözlerim bittikten sonra tekrar bir güncelleme çalışması yapayım olmazsa. Şimdi değerli arkadaşlar, bugünkü işleyeceğimiz Necm suresinden önce defaatle şunları konuşmuştuk. Özellikle yeni katılan arkadaşlarımız için bu bilgileri paylaşıyorum. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre baktığımız zaman birinci suresinden itibaren İhlas suresine kadar yap ve yapmalarla bir inşa ettiğini, yani Müslüman adayı ya da Müslüman olmak isteyen, Müslüman nasıl yaşar diye merak eden arkadaşlar ilk surelerde Alak suresinden İhlas suresine kadar olan bölümde bireyin kendisini nasıl inşa edeceğinin yöntemini rahatlıkla görebiliyorlar. Bu tamamlandıktan sonra, yani birey kendisini inşa edip ya da kendi deyimiyle Müslüman olduktan sonra sonraki aşama da artık bireyin sosyal sorumluluğu başlar. Sosyal sorumluluğa başlarken de, yani Kur'an'la ilgili veya din bilimi, din bilgisiyle ilgili bir takım bilgileri paylaşmaya başladığı zaman da ilk karşılaşacağı soru ya da sorun vahiy mekanizmasının işleyiş prensibiyle ilgilidir. Necm suresi yoğun bir şekilde vahiy mekanizmasıyla ilgili detay bilgiler içerir. Bunları zaten anlattık. Daha önceki ayetlerinde bir ayetten başlayarak paylaştığımız bilgilerle vahiy mekanizmasının nasıl olduğu hakkında Kur'an-ı Kerim bize hangi bilgileri aktarıyor, bunları detaylı bir şekilde paylaştık. Şimdi devam eden süreçte vahiy bilgisini de aktardıktan sonra, yani vahiy mekanizması nasıl çalışır, oradaki kontrol sistemindeki güvenliğin yüksekliği vesaire, yani onun çok detayına girmeyeyim. Daha önceki sohbet odamızı eğer selisel.com'dan dinlerseniz bu konudaki görüş ve düşünceleri, değerli dostlarımızın paylaştıkları bilgileri görebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz, özür dilerim. Şu anda da odamız kaydediliyor ve bu sohbetlerimizde yine selisel.com'dan dinlenebilir bugünkü. Bir sorunun altını ısrarla çizmiştik. Hangi kitap olursa olsun bir sondan, bir baştan, bir ortadan rastgele okunarak anlaşılamaz demiştik. Çünkü bilgi kaynağı mutlaka bilgiyi giriş, gelişme, sonuç şeklinde paylaşır. Yani hiçbir zaman ilkokul öğrencisine uzay geometrisini anlatıp sonra liseye geldiğinde de dört işlem öğretilmez. İşte Kur'an bunu, hani illa da Kur'an'da bir mucize aranacaksa, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri benim nazarımda bilgi metodolojisinin bu temel kuralına göre öyle bir yetiştiriyor ki insanı. Bir bilginin giriş, gelişme, sonuç, adım adım adım insanı inşa etmesi ve kişi huzur, barış ve esenlik paydasında bir insan, bir kimliği inşa ettikten sonra bu huzur, barış, esenlik dediğimiz salat diye de geçer Kur'an'da, bunun artık eyleme dökülmesi ve sosyal topluma, sosyal olarak bunun yayılması için de Necm suresiyle birlikte yol ve yordam aktarıyor demiştik. Eğitim veriyor, bilgi veriyor. Şimdi 33. ayette o yüz geri döneni gördün mü diye başlaması, aslında yüz geri dönmek, daha önceki ayetlerde de peyderpey paylaşıldı bunlar. Yüz geri dönmek konusunda eleştiriler getirdi Kur'an-ı Kerim. Bunca gerçeğe rağmen yüz geri döndüler vesaire. Birçok ayetler vardı bundan önce zaten okuduğumuz. Burada Kur'an yüz geri dönen dediği kişiyi, yani bir kişi ben Müslümanım dedi de hakikaten Müslüman mı değil mi? Bunu rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir anahtar sunuyor size. Eğer diyor bunları yapıyorsa, bu kişi kendisini nasıl tarif ederse etsin ya da sen kendini nasıl tarif edersen et, artık Kur'an ahlakından ya da güzel ahlaktan ya da huzur, barış, esenlik faydasındaki bir yaşam tarzından ödün verdin, geri döndün demektir diyor Kur'an. Bunlardan bir tanesi şu. Azıcık verdi, sonra inatla sıkıca tuttu. Bu birçok anlamda alınabilir ama en basit anlamda dünyevi olarak o konuya bakarsak, birinci anlamda mal mülk biriktirme, istifçilik ve zenginlik. Tekrar söylüyorum, zenginlik kelimesinin altını çizerek söylüyorum. Kur'an asla ve asla istifçiliği onaylamaz. Bireysel zenginliği istiflik anlamında onaylamaz. Ama toplumsal anlamda sosyal zenginliği sürekli teşvik eder. Bireysel zenginlik derken yanlış anlamı olmasın. Yani birinin 3 tane fabrikası varsa gitsin o 2 fabrikayı birine versin anlamında değil. Zaten eğer kişi istifçilik yapmıyor da birikimini insanlara iş fırsatları ya da topluma katma değerli ürünler sunmak anlamında bir çabayla bu yolda harcıyorsa, bu kişi zaten paylaşıyordur. Tabii ki burada önemli olan nedir? Çalışanlarına hak ettiği ücreti gerektiği ahlak üzerine bu insanca yaşamaları için gereken standartları sağlayabilecek bir şekilde paylaşan kişi de paylaşıyordur. Yoksa vay 5 fabrikası var demek ki zengin, onun 4 fabrikasını başkalarına dağıtması gerekir anlamı asla Kur'an'dan çıkmaz. Çünkü Kur'an'da en çok eleştirilen konu, bu zamana kadar da gördük zaten, mal ve mülkte hiçbir şekilde istifçiliğe Kur'an izin vermez. Devam edersek, demek ki herhangi bir şekilde bir kaynağı atıl durumda bırakmak, işte ne bileyim bankaya trilyonları milyonları yatırıp faiz gelir elde etmek. Tabii ki bugünkü hukuki sistemde arkadaşlarımız bunu yapabilirler. Ben bunu bir eleştiri olarak yöneltmiyorum. Kur'an bakış açısıyla olayı değerlendiriyorum. Ya da 50 dönüm 100 dönüm tarla alıp yarın bir gün imar gelir, yok işte para kazanırım ya da işte birilerine kiraya vereyim, o da o çalışsın, ben onun sırtından kazanayım. Bu asla Kur'an'ın onayladığı bir maddesel paylaşım değildir. Tabii bunun bilgisi var, manevi konular var, onlara girmeyeceğiz, bugünkü konu değil. Dolayısıyla istifçilik anlamında inatla tutan kişi veya tarlası varken ısrarla işlemeyen, katma değerli ürün üretmeyen kişi kesinlikle Kur'an'ın onayladığı bir Müslüman değildir. Bunu sadece şey açısından söylemiyorum. Bu ayetlere göre değil, diğer ayetlerde ve bundan önceki ayetlerde de rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Yine yüz geri döneni Kur'an tarif ederken, yani güzel ahlak bilgisine, hayra ve barışa, huzura dönük bir hayat oluşturma noktasında bunu hayatın temel felsefesi yapmayan kişiye bir başka özellik de şöyle tanımlıyor. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Şimdi gayb bilgisini biz genelde işte ölüm ötesi hayat, işte efendim gelecekle bilgi, öngörü vesaire, kehanet anlamında söylüyorum gibi anlıyoruz. Geleneksel anlayış bizi bunu öyle öğretti. Oysa gayb kelimesinin Türkçe karşılığı bilinmeyen demektir. Beş duyuyla, yani şöyle söyleyeyim, bakterileri biz daha önce görmezken bakteriler gaybtır. Ama ne zaman ki bir mikroskopla icat oldu ve bakterileri görmeye başladık, İşte o bakteri olayı bizim için gayb olmaktan çıkar. Ama o görme eylemini yapıncaya kadar gaybtır. İşte burada görülmeyenleri mi görüyor ya da bilinmeyenleri mi biliyor anlamında bir atıf var. Dolayısıyla yüz geri dönenlerin diğer bir özelliği gayb, yani bilinmeyenler hakkında bilgi verdiğini iddia etmiştir. Eyvallah versin de bunun bir akıl, mantık ya da bilimsel anlamda tutarlılığının olması gerekir. Bir kaynağa atıfta bulunmak gerekir. Çok basit bir şekilde şöyle bir örnek vereyim. Gayb konusunda bilgi verirken birisi diyor ki işte efendim Mahabharata destanında gerçi o detaya girmeyeyim, fazla teknik olacak.
herhangi bir şekilde iki yıl sonra kıyamet kopacak. Ki kıyametle ilgili bir sürü ayetler varken onun sadece Rabbimizin nazarında onun zatında bilinebileceği ile ilgili bu bir gayet bilgisidir. Eğer iki yıl sonra kıyamet kopacağını bu kişi herhangi bir veriyle, herhangi bir göstergeyle, mutlaka bu görmek anlamında zaman makinesinden bahsetmiyorum, sebep sonuç ilişkilerini, ilahi irade kanunlarının bağlantılarını kurgulayıp ortaya koyabiliyorsa o artık gayet bilgisi değildir. Ya da meteorolojinin hava raporuyla ilgili, hava durumuyla ilgili verdiği rapor, bilgilendirme asla bir kehanet değildir. Tamamen doğa kanunlarını, ki ilahi irade kanunları diyoruz biz aynı zamanda bunlara, bakarak, yorumlayarak öngörüde bulunuyor. Bulunmasaydı o veya bulunamasaydı gayet bilgisiydi. Bunun gibi. Demek ki hiçbir delile dayanmadan, hiçbir akıl yürütme veya bir parametreye dayanmadan bir takım bilgiler vermeye kalkanlar da yüz geri dönenlerin arasında. Yani biz buna ne diyoruz? Keramet ve benzeri bir takım atıflarla kendisinin işte seyyid olmasıyla, şununla bununla vesaire vesaire. Çünkü bugün seyyidliği ispatlamak neredeyse mümkün değil. Kulaktan kulağa gelmiş gelmiş söylenmiş ama hoş, seyyid olsa, peygamberimize akraba olsa ne değişir, ayrı konu. Peygamberimizin akrabalarından bir sürü de peygamberimize zulmedenler vardı. O ayrı konu. Dolayısıyla yüz geri dönenler herhangi bir akıl yürütme veya bilimsel gerekçe göstermeden bir konuda ahkam kesen kişidir. Hüküm vermeye kalkan kişidir. Ve devamında hemen uyarıyor zaten. Yoksa haber verilmedi mi ona Musa'nın sayfalarındakiler? Yani bu konuda yorum yapanların durumu belli. Özellikle Ezra'nın Tevrat'ı dediğimiz dejenere olmuş Tevrat'ta sürekli kehanet bilgileri vardır. Yine aynı şekilde sanırım Yuhanna'nın hangi bölümü olduğunu hatırlamıyorum ama orada da ciddi kehanet bilgileri vardır. İşte bir deccal meselesidir, almıştır başını gidiyordur. Daha önce Hristiyanlara göre peygamberimiz deccaldi. Sonra işte birilerine göre şu Atatürk deccal oldu. Bu deccal tarihi bir türlü bitmez. İşte bunlar gayb bilgisidir. Hiçbir mesnet, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu tür bilgiler yaymaya çalışanlar Kur'an'ın deyimiyle yüz geri dönenlerdir. Özellikle burada dediğim gibi Tevrat'taki biliyorsunuz kâhinler ya da bilmeyen arkadaşlar okursa göreceklerdir. Orada kâhinler bölümü falan vardır. Enteresandır. Tevrat okumayan arkadaşlarımız okurlarsa iyi olacağı tahmin ediyorum. Çünkü o zaman bugün bize Müslümanlık diye geleneksel olarak oluşturulan din kültürünün, dikkat edin, ahlakının demiyorum, din kültürünün çoğunun Kur'an'a ters, Tevrat'a uygun olduğunu göreceksiniz. Ciddi söylüyorum. Lütfen Tevrat'ı bir okuyun. Yaşam tarzımıza da bir bakın. Kur'an'a mı uyuyor, Tevrat'a mı uyuyor? Neyse geçelim, konumuz bu değil. Ve mesela burada İbrahim peygamberi çok enteresan bir tanımla, vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler diyor. Muhteşem bir tanımlama. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bilinen tarihte tek tanrı fikrini ilk topluma açan peygamberdir. Yani daha önce de tabii ki bu bilgi ve fikir vardı ama bunu bütün dünya genelinde bütün realitelere açan peygamber Hazreti İbrahim'dir. Yoksa daha önce yukarı Nil'de de buna benzer bir takım söylemler var ama lokal kalmıştır onlar. Devamında da şunu söylüyor, bu gerçekten de yine bazı konularda hani şefaat ve şefaatçilik söylemlerine enteresan bir tokat gibi yanıttır Kur'an-ı Kerim'den. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlayamaz. Sırtlamaz. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Hala birileri şefaatçilikten, hala birilerinin dizinin dibinde tövbe kabul etmekten, hala bilmem ne mürşidinin önünde tövbesini kabul edilmekten bahsetmenin Kur'an'la, dinle, ahlakla hiçbir alakasının olmadığını bu ayetler tokat gibi söylüyor. Devam edelim. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Ektiğini biçme yasası diye bunu daha önceki sohbet odalarımızda defalarca söylemiştik. Hiç kuşkusuz son varış Rabbinedir. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Neden Rabbinedir demiyor da Allah'adır demiyor? Bunu devam eden serbest zamanda detaylandırırız. Neden bazı ayetlerde Rabbin, işte ne bileyim, ya da insanların Rabbine sığın, İşte birazdan göreceğiz, Şira yıldızının Rabbi de odur gibi bir takım tanımlamalar Kur'an-ı Kerim'de neden vardır? Allah kelimesiyle Rab kelimesini neden ayrı ayrı Kur'an özellikle altını çizerek vurgulamaktadır? Bunun detaylarını serbest zamanda konuşabiliriz. Bu arada Şahit kardeşim, bizim sohbet odamızda küçük bir hatırlatma yapayım. Hiç kimseyi eğer muhkem ayetlerle çelişen bir konuşma yapmıyorsa eleştirmek, yanlış düşünüyorsun, eksik düşünüyorsun falan gibi cümleler kullanılmaz. Dolayısıyla olumsuz emojiler de kullanılmaz. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bir kişi Kur'an'dan ben şunu anlıyorum dediği zaman, eğer o Kur'an'ın muhkem ayetlerine ters bir söylemde bulunmuyorsa, Kur'an-ı Kerim'in ayetinde yazdığı gibi denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa istenildiği kadar yorum yapılabilir. Yeter ki bu muhkem ayetlerle çelişmesin. Devam ediyorum. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz iki çifti erkeği ve dişiyi yaratan odur. Meni halinde atıldığı zaman bir spermden, hiç kuşkusuz o ikinci oluşum da onun işidir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz Şira yıldızının, şuurlanmanın Rabbi de odur. Şimdi burada çok enteresan bir tanımlama yaparak geliyor. Eğer bunlarla ilgili aksi söylemleri olan varsa, bunlar Kur'an'ın ilk ayet, az önce paylaştığım ayette de belirtildiği gibi yüz çevirenlerden sayılıyor bunlarla ilgili. Şimdi ilginç olan şey şu, Şira yıldızında, burada Şira yıldızına atıfta bulunurken ister istemez en başta 7. ayetlerde en yüksek ufuktadır o, sonra iyice yaklaştı ve sarktı, iki yayın beraberliği gibi, belki ondan da yakındı. Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini gibi bir takım ayetlerle bu Şira yıldızının Rabbi de odur ayetini birlikte ele aldığımızda inşallah serbest zamanda çok enteresan anlamların çıkacağını düşünüyorum. Evet, bu konuda yorum yapmak isteyen arkadaşımız var mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Tufan Bey, siz söylemek, bir şeyler, bu konudaki görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz? Canan Hanım olarak.
Tabii abi. Sadece sesim net geliyor mu? Yağmur yüzünden tam duyulmuyor ama.
Gayet net geliyor.
Tamam. Tamam, o zaman başlayayım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O yüz geri döneni gördün mü? Azıcık verdi, sonra inatla sıkıca tuttu. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Buradaki üç ayette bir öncesinde yani Necm suresinin başından beri vahiy ile ilgili bir mekanizmayı anlatıyordu ve vahyin nasıl alınacağını ve vahyin sonuçlarını anlatıyordu. Burada benim anladığım şu, vahyi alan demeyeyim de işte bu bilgileri alan, bazı bilgileri alan o bilgiyle karşılaşmış kişinin bilgiden ağır, bilgiyi ağır gelip yüz geri dönmesini anlatıyor. Yani ve yarı yani verme eylemi var burada. Azıcık verdi dediğine göre, sonra inatla sıkıca tuttu dediğine göre o eylemi biliyor. Ama bir türlü tamamen yerine getiremiyor. Burada da uyarı var. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor diye. O bilgiyi kendine göre uyarlıyor şeklinde anladım ben. Bu 35. ayeti. Sonra yoksa haber verilmedi mi ona Musa'nın sayfalarındakiler ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü sırtlamaz. Buradaki ayetlerde daha önce de bununla ilgili bilgilerin geldiğini ama bu bilgiler karşısında da o kişilerin değişmediğini anlatıyor, onu anlıyorum. 39. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Şimdi burada benim anladığım şu, normalde bilgiyi alıp onu uygulama yerine bilgiyi hazır alma yerine burada bir çalışma ve onu uygulamayı gerçekleştirmesini emrediyor aslında burada. Çünkü bilgiyi alıp ve uygulamazsa karşılığı olmayacağını anlıyorum ben bu ayette. 40'ta ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış Rabbinedir. Buradaki 3 ayette yine bilgi mekanizmasını anlatıyor ve son varış Rabbinedir. Ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar öğrenirsen öğren. Yine burada Rabbi ben öğretici olarak, bilgi olarak alıyorum. Yine de son varış bilgiyedir. Yani onun haricinde bir varış olmadığını anlıyorum. 43. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan odur. Buraya kadar da bu öğrenme bilgi mekanizmasının dualitesini, bu iki çifti erkeği, ben orada dualite anlıyorum. Bu bilgi mekanizmasına göre bütün o duyguların yaşanmasının işte bu eylemlerin hepsini o bilgi mekanizmasına göre yapıldığına inanıyorum. Meni halinde atıldığı zaman bir spermden hiç kuşkusuz o ikinci oluşumunda tam hiç kuşkusuz o ikinci oluşumda onun işidir. Şimdi ben buraya kadar söylemediğim şeyi bu ayette söyleyeyim. Burada ben her zaman önceki sohbet durumlarında da söylüyorum. Ben reenkarnasyona inanan bir insanım. Buradaki bu bilgi akışının devamlı gelip gitmenin burada, çünkü yeniden oluşumu da anlattığına göre Musa'dan, İbrahim'den, demek ki o zaman da yaşayan, Musa'da da yaşayan, o bilgileri alan bir kişinin halini anlatıyor. Burada da reenkarnasyonu anlattığına inanıyorum. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Burası ilginç. Burada çünkü zenginlikle ben nimeti farklı şeyler olarak algılıyorum. Zenginlik daha çok maddesel, dünyasal bir varlık olarak zenginliği öyle anlıyorum. Nimeti ben başka türlü anlıyorum. Aslında anlatılmaz da. 49. Hiç kuşkusuz Şira yıldızı şuurlanmanın Rabbi de odur. Burası ilginç. Bu nimetin hemen arkasından bu ayeti koymuş. Burada şuurlanmanın Rabbi de odur. Yani öğrenmenin öğrenmenin ve Şira yıldızıyla bunu bağlaması ilginç. Hani reenkarnasyonla yani belli bir mertebeye geldikten sonra, tabi bu benim düşüncem, en iyisini Allah bilir de, böyle bir yıldızla mı gidiyor belli bir şeye geldikten sonra, böyle düşünüyorum. 50. Hiç kuşkusuz daha önceden gelmiş olan adı helak etti. Semud'u da böylece geriye bir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh kavmini, çünkü onlar, evet onlar daha zalim, daha azgındılar. 6. Üstüne gelmiş kentleri yere geçirdi o. Sarıp doladı, onlara sarıp doladı. Buraya kadar birçok kavim geldiğini ve bu kavimlerin de bir tekamülden geçtiğini, tekamüllerinin sonucunda belli bir zaman diliminde yenildiğini... Mikrofon açıldı herhalde.
Ben açtım. Bugün 49. ayete kadar düşüncelerimizi paylaşıyoruz.
Efendim?
49. ayete kadar paylaşıyoruz.
Tamam. Dostlar, bakayım burada.
Bu arada değerli dostlar, çok fazla mikrofon talebi var ama bir türlü yanıt veremiyoruz.
Ses de çok az geliyor abi.
Ben de gönderiyorum. Mikrofon taleplerine yanıt veremiyoruz. Ben odayı sonlandırıp tekrar açacağım, izin verirseniz. Hemen gene yine kendi sayfamda tekrar katılırsanız size zahmet olacak. Çok özür diliyorum ama sanırım Twitter'da böyle bir anlamsız şey var. 7-8 arkadaşımız mikrofon talebinde. Cumdullah Bey birkaç kez bağlantı sorunları yaşadı. Bu nedenle odayı kapatıp hemen açıyorum.
Şuurlanmayla alakalı düşüncelerimizin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir yıldızı aslında biz şuurlanmayı kendi açımızdan şöyle düşünüyoruz. İşte normal hayatta yaşarken ne diyelim, bilgi almak, işte kitap okumak gibi. İşte şu anda Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İlahi bir kitap. İnanalım inanmayalım, sonuçta çok önemli, çok ciddi bir kitap olduğunu da inanan inanmayan herkes zaten bunun farkında aslında. Halil Bey de herhalde sorun yaşıyormuş. Güncellenler gitti, neyse. Burada aslında haftaya da bunu konuşacağımız için şöyle diyorum ben. Bir şuurlanmayı burada Şira yıldızına atıfta bulunmasını biz o zaman bir yıldızın, yani bir şuurlanmanın kaynağı olduğunu ve bu da Necm suresinde ve sezgiyi, vahiyi anlatılan bir surede bu yıldızın geçmesi, Alişan Bey de aslında bahsedecekti tabii de, Dogonlarla ilgili, Dogon kendi anlattı, serbest zamanda daha çok bahsederiz diye düşündüm ama bugün biraz aksilik oldu maalesef. Dogonlarda da ben daha önce anlatırken de bahsettim, ataların, işte o yöneticilerin, hatta Dogonların bir Londra mıydı? Unuttum tam olarak, bir isim takıyorlar hatta oradaki varlıklara. Ben tam olarak unuttum aslında onu maalesef. Bir yıldızın bir şuurlanma kaynağı olduğunu aslında anlatmam gereken şey kendi açımdan buydu. Yıldıza bir şuurlanmanın atfedildiğinde demek ki burada sezgisel vahiden bahsedilirken de o zaman biz buna direkt yani dolanmadan şöyle bir şey söyleyebilir miyiz acaba? Dünya mektebine bu yıldızdan bir şuurlanma ile ilgili bir vahiy, bir sezgi, tesir o zaman geliyor diyebilir miyiz? Bu bizim şuurlanmamıza da katkı veren kaynak olabilir mi acaba? Herhalde düz mantık, yani çok bilimsel düşünmeye bile gerek yok bence. Sonuçta burada bir kutsal kitap okuyorken herhalde burada yıldızı, göklerde duran parlak bir cisim, işte buna bakın da ondan sonra içiniz ürpersin. Hani eskiden öyleymiş ya, işte onun da Rabbi, hepsinin Rabbi, bunun da Rabbi demesi için, yani böyle sırf bunun denmesi için bu ayeti buraya yazıl olduğunu, bu ayetin vahyedildiğini herhalde düşünemeyiz. Bir anlamı olduğundan yola çıkarak bahsettim ben. Sonrasında tabii kavimlere de aslında atıfta bulunuyor yıldızdan sonra. Çok da dikkat çekici bence. Bence bu kavimlerle de bu döngüyle de bu ne diyelim bu periyotlarla da bu yıldızda yıldızla alakalı bir ne diyelim bağlantı kurabiliriz aslında. Yani sonuçta biz kitabı baştan sona okuduğumuz hep bunu dikkat çektik aslında. Ayetlerin sıralanışına göre bence birçok anlam çıkıyor. Benim yıldıza, Şira yıldızına çok daha net bir önem atfetmemiz gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Buyurun Hasan Bey.
Fatih Bey, diğer ayete geçmeden aslında önemli bir konu var. Şöyle bir bilgi vereyim. Dogonlarda bahsedilen nommolar diye geçer ve bizde de bizdeki dört, önce kısa bir bilgi vereyim. Dogonlar Afrika'nın batısında yaşayan normal kamış kerpiç evlerde yaşayan insanlardır değerli arkadaşlar. Orada bir kabile. Toplam nüfusları 150 bin civarında, dağınık köyler şeklinde. İnternetten de bulabilirsiniz. Dogonların yanına Peter Diterian'dı sanırım. Fransız etimolog ya da etnolog muydu? Neyse, bir Fransız bilim insanı yerli halk, yerli insanların yaşam tarzını incelemek için oraya gittiğinde enteresan bir şeyle karşılaşıyor. Bu insanlar atalarının Sirius yıldızı, takım yıldızından geldiğini, 1930'lardan bahsediyorum. Sirius takım yıldızının işte ikili bir yıldız sistemi olduğu vesaire vesaire, o kadar çok teknik detay veriyorlar ki Sirius takım yıldızıyla ilgili. Önce Maurice Diterian ciddiye almıyor, fakat sonradan bazı astronomi bilgileriyle karşılaştırdığı zaman o şekilde ilkel kerpiç evlerde yaşayan insanlarda böyle bir teknik bilginin olması tuhaf geliyor. Ve tekrar dönüyorlar. İki profesör bunlar ziyaret eden. Ve oradan bir takım bilgiler aldıktan sonra 1930'lu yıllarda Dogonların paylaştıkları astronomik teknik bilgileri Soluk Tilki başlığıyla bir kitapta yayınlıyorlar. Enteresan olan şey şu. O zamana kadar ikili yıldız sistemiyle ilgili çok net bir bilimsel bulgu yokken, tabii biliyorsunuz işte teleskoplar çok şey değil, yüksek gelişmiş teknolojiye sahip değil vesaire vesaire. Böyle bir ilkel derken kötü anlamında söylemiyorum. Yani teknoloji kullanmayan bir toplumda, işte bir köyde hatta böylesine bir astronomi bilgisi tabii ki Fransız bilim insanlarını şaşırtıyor. Ancak enteresan bir şekilde 70'li yıllardaydı sanırım Sirius takım yıldızındaki ikili takım yıldızı olarak bahsedilen o yapı ile ilgili Dogonların verdiği teknik bilgilerin neredeyse birebir örtüştüğünü buluyor bilim dünyası. Ama her zamanki gibi hurafeci bilim bunun üzerine kulağına yatıyor. Çünkü kulağının üzerine yatıyor. Çünkü nasıl olur da NASA gibi milyarlarca dolarların harcandığı bir yerdeki bilgilerin tamamına yakın Sirius takım yıldızı ile ilgili Dogonlar gibi kerpiç kulübelerde yaşayan bir yerli kabilede olabilir. Şimdi böyle olunca işin enteresan tarafı, her ne kadar bilim dünyası kulağının üzerine yatsa da Dogonların kullandıkları bir takım semboller çok ilginç geliyor bazılarına. Mesela dört melek nommolar diye geçiyor. Kainatın yaratılışı var. Dünya gezegeninin, yani güneş sisteminin kainatın yaratılışıyla başlıyorlar. Enteresan bir şekilde. Mesela Po tohumu vardır. Po en küçük şey demektir. Ve Dogonlar diyorlar ki Po'nun Po bölgede yetişen bir bitki, küçüğün de küçüğü, yani bizdeki atomun karşılığı gibi. Ve diyorlar ki o kutsaldır, bütün kainat ondan. Biliyorsunuz bizim kainatımızın hidrojen atomuyla başladığı, hidrojen evreni falan denmesinin sebebi bu. Böyle bir bilgi örtüşmesi de var ve var olan her şey diyorlar, Po, var olma Po tohumuyla başladı. küçükten en küçük olan şey. Ve diyorlar var olan her şey bu tohumdan üredi. Yani hidrojen atomu karşılığı bugünkü. Yine bu arkadaşlar Dogon'ların söylediğine göre dört büyük melek var. Nommo diyorlar. Bu dört büyük melek güneş sistemini ve dünyayı oluşturmak için oluşma sürecinde görev alıyorlar. Yani işte detayına girmeyelim daha fazla. Ancak bunlardan birisi isyankar bir melek haline geliyor ve diyor ki Kur'an'daki şeytan bölümünü lütfen hatırlayın. O diğerlerinden daha fazla yer almak ve bir an önce aceleyle dünyayı ele geçirmek için olması gereken oluşum tamamlanmadan kainatın yaratılış sisteminden ayrılmaya kalkıyor. Ben Dogonların aktardıklarını aktarıyorum. Yanlış anlama olmaz. Velhasıl kelam Doganlardaki özellikle Kur'ani bilgiyle örtüşen bu özellikle teolojik bilgiyle ve diğer bir takım bilgilerle örtüşen bu kadar detay olduğu keşfedildikten sonra Kur'an'ın da bundan 1400 sene önce Sirius takım yıldızına atıfta bulunması, gerçi Araplarda bu iki anlamda kullanılıyor ama sonuçta her ikisi de o köpek takım yıldızına çıkıyor. Bu arada köpek takım yıldızı bahsediyor ama birçok devletin mistik sembolleri içerisindeki biliyorsunuz bizde de kurt sembolü çok önemlidir. Yine Roma'nın ilk kurucularından Etrüskler ki Roma sonraki kurucuları Etrüsklerden almışlardır o kurt sembolünü. Yani Türklerde de kurt sembolü çok enteresan bir şekilde kullanılır. Şimdi kurt sürüsünün normal doğal yaşantısına baktığınız zaman pek Türklükle Mürklükle yanlış anlamayın lütfen. Yani hayvan olarak kurta baktığımız zaman Türkçesiyle vesaire vesaire çok da şey değil. Örtüşen tarafları yok. Ancak işin içerisine eğer kurt sembolüyle bu köpek takım yıldızındaki Sirius sistemine, ikili yıldız sistemine atıf varsa işin şekli bir anda değişiyor. Çünkü yazarın ismi neydi? Atatürk'ün bu uygarlığı ve şeyler ilgili araştırmalar yaptırdığına dair bir takım çalışmalar var biliyorsunuz. Sonradan Tahsin Mayat'a pek gereksiz yorumlar yapmaya başlayınca Atatürk biliyorsunuz onu o görevden uzaklaştırmıştır. Ama Mu uygarlığı da Uygur Türkleri arasında ve semboller anlamında bir takım bağlantılarla yine karşımıza Sirius takım yıldızının ya da Dogonlardaki sembollerin ve Kur'an'daki bazı ayetlerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada enteresan olan şey şu. Dogonlar bunları söylüyor ve diyorlar ki en sonunda bizim atalarımız insanlık olarak Sirius takım yıldızından geldi. Ve devam ediyorlar anlatmaya. Şimdi konumuz tabii ki Dogonlar değil. O yüzden oraya değinmeyeceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çünkü Şira yıldızının da Rabbi odur diye altını çizmesi ki bundan önceki ayetlerde Fatiha suresinde çok net bir şekilde geçti zaten. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır diye. Yani o ayetle birlikte her şey zaten çözüldü. Az önce Fatih Bey onu söylüyordu. Bunun üzerine insanların Rabbi biliyorsunuz vesveseden, kuruntudan, şeytanın şerrinden vesaire anlatır Kur'an-ı Kerim'de ve der ki de ki insanların Rabbine sığınırım, insanların yaratıcısına yönlendiricisine. Aynı ayetin bir öncekinde de Rab kelimesi gene geçer, doğa kanunlarıyla ilgili geçer. Neyse geçmiş sohbetlerimizde bunları ele aldık. Çok uzatmazsak Kur'an-ı Kerim'in iki ayette Şira yıldızına atıfta bulunması ya da Sirius yıldızına atıfta bulunması enteresandır ve ilginç bir şekilde diyor ki Şira yıldızının da Rabbi odur. Çok da uzatmadan Fatih Bey'i böldüm. Kusura bakma Fatih. Dogonlar hakkında çok konuştuk. Bu konuda bu bilgiyi entelektüel anlamda paylaşmakta yarar vardı. Konuyu daha derinlemesine araştırmak isteyen arkadaşlarımız lütfen Alparslan Salt'ın çevirisiyle çünkü Sirius'la ilgili bir sürü anlamsız iddialar da oldu. Böyle fantastik ya da ne bileyim magazinel yayınlar da oldu. Onları söylemiyorum ama Alparslan Salt'ın çevirisiyle Dogonlar'da Sirius Gizemi diye bir kitap var. Onu okuduğunuz zaman Kur'an'daki birçok sembollerin enteresan bir şekilde Dogon öğretilerinde de olduğunu göreceksiniz. Tabii bunu okuyucuların takdirine bırakmak gerekiyor. Buyurun Fatih Bey.
Evet, zaten bunu da Dogonlar'da hani benim okuduğum kadarıyla bir katkı vereyim. Bunu da rahiplere çok çok önce öğretildiğini ve rahiplerden rahiplere çok bir aktarım olduğunu ve nesiller boyunca bu bilgiyi aktarıldığını Dogonlar'da da sözlü olarak sürekli bu bilgilerin nesillerden nesillere aktarıldığını söylenmişti. Tabii bu biz böyle denince benim şöyle bir söylemem gerekiyor. Bu çok fantastik gibi bir durummuş gibi geliyor arkadaşlar. Hani bir kabileden bahsedince aslında o kabile hala da var. Ve bunlar gayet tarihsel olarak zaten araştırdığımızda bulabileceğimiz şeyler. Ben arkasından ne diyelim kavimlerden Ad'dan, Semud'dan ve Nuh kavmini bunlardan bahsedilmesinde yine ben yıldızın da yine yıldızın Şira yıldızının bu kavimlerdeki etkisinden bahsedebiliriz bence. Tabii şöyle anlaşılmasın, bu neydi? Galaktik Federasyon öyle bir şey gibi şeyler var. Ben onlardan bahsetmiyorum. Sadece burada daha farklı bir yapıdan bahsediyorum ben kendi adıma. Bu Ad, Semud tabi hani sen beni bilir diye hani onun da bir fikri vardır. Herhalde Ad mı Atlantis'ti, Semud mu Mu'ydu herhalde ona atıfta bulunuyor. Tam da bunlar kesin değil ama bu kavimlerden bahsedilmesi gerektiği de bu yıldızla yine açıklandığını düşünüyorum. Ben bu periyotlardaki durumların da yine yıldızın bir hakimiyeti altında geliştiğini yani o yıldız sisteminin bir şuurlanma sisteminin diyelim halin bu kavimlerin etkisi altına aldığını belli bir süreçte dediği gibi yüz dönenler Ali'nin bir de bir hani arkadaşlar da bahsetti aslında Musa'nın sayfalarındaki İbrahim sayfandaki diyelim bu durumlara hep karşı gelmiş işte azıcık verdi sonra inatla sıkıca tuttu yani burada sosyal aslında burada Necim suresinde de en başta şunu söylemiştik işte Kur'an Felek Nas ve İhlas'la artık işte Kevser'e kadar da yap ve yapmamaları oturtuyor. Felek Nas İhlas'la da bir anlayışı yani en son İhlas'la da zaten Tanrı'nın yaratıcı kudret anlayışını varla direkt ne diyelim anlattıktan sonra Necm suresiyle dedik biz artık Kur'an yavaş yavaş varlığın sosyal hayattaki etkinliğine bir kazanım yapmasına doğru katkı veriyor. Sonuçta bu yap ve yapmamalar dışında hareket eden bir varlık kesinlikle sosyalleşemez. Yani bunu o muhkem ayetleri yap ve yapmamalara belirtilen muhkem ayetlere diyelim ilk başlardakilere uymayan bir varlığın zaten sosyalleşmesi ya da işte Necm suresinde bahsedildiği gibi sezgi kanalıyla ben bilgi aldım işte sezgisel bilgim olarak şunu hissettim bunu aldım işte diyor hatta Necm suresinde de yine bahsediyor hayal ettiği bunlar hayal zanlardan ibarettir. Niye? Önceki bunu hatta biz pazar günkü felsefe odalarında da konuşmuştuk aslında. İşte neydi o? Mucize işte derler yani böyle bir şey göstermek gibi. mucize işte keramet göstermek durumlarından da bahsetmiştik hatta. Onlar zanlılardan ibarettir. Niye? Varlık işte Allah yolunda dostları yolda yürümek üzere yapmadığı zalime zulme karşı durmuyorsa, infak etmiyorsa, ihtiyacından fazlasını paylaşmıyorsa, aldığı sezgisel bilgiler olsa olsa onun ancak zanlı olur. Aslında Kur'an burada ilk olarak toplumsal ve sosyal açıdan bu ne diyelim daha Necm suresiyle birlikte bir varlığa bakış açımızı net halinde koymamızı istiyor. Burada bir toplumun önüne geçmiş işte ne diyelim bu sözü de pek sevmem ama kanaat önderi diyebileceğimiz insanlara da bizim için ölçeceğimiz ilk herhalde en önemli elimizdeki araç burada dediğim gibi zalime zulme karşı koyuyor mu? İşte Maun suresinde işte tam olarak işte, lanet olsun hani ya da o civarda namaz kılanlara yani ikiyüzlülük, riyakarlık var mı? İşte paylaşıyor mu? Ya da biraz verip gerisini kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorum gibi. Bunları biz diyor tuttuğumuzda varlığın bu duruşunu da bir sarsılma yoksa biz bunu lafı dinlenir diyebiliriz aslında. Ama eğer varlık böyle bir tutum içerisinde değilse biz bu hali onda görmüyorsak ağzından çıkan laf olsa olsa onun zannı, hayali, kendi kuruntularından başka bir şey olamaz diyor. Burada Kur'an sosyalleşecek bir varlığa bence Necm suresiyle birlikte bu şaşkınlık ve ne diyelim şaşıp kalma hali olmasın. Her ağzından herkesin ağzından çıkan lafa inanılmasın diye varlığa burada bir ne diyelim bir önemli bir araç veriyor bence. Çünkü biz kendi hayatımızda kendimiz adına bir şeyler okuyabiliriz, bir kitap okuyabiliriz, bir ne diyelim işte çok önemli bilgiler alıyor olabiliriz. Ama işte dediğim gibi hani tatbikat saha başka bir şeydir. Çünkü o karşımızdaki varlık aynı bilgileri, aynı şeyleri, aynı ne diyelim aynı hassasiyeti sizin açınızdan o bilgiye gösteriyormuş gibidir. Ama o riyakarlık, o namazında riyakarlık içinde de olabilir. Kur'an-ı Kerim burada yetimi örseleyip dediğinde, yetime çirkin davrandığında bunları biz elimizde bulundurmazsak, biz bunlara bakmazsak sadece ve sadece ağzımızdan çıkan bilgiye ve o bilgiye karşılık bizi onaylayan bilgiye ulaştığımızdaki durumla sevinirsek o ancak ve ancak bizi yoldan şaşırtır. Sosyalleşme açısından bence böyle bir ciddi bir daha Necm suresi önemli bir argüman veriyor elimize. Çünkü Necm suresi vahiy ve sezgi kanalından bahsettiği için burada biraz daha işler tabii ki de belirgin olmaktan yavaş yavaş çıkmak zorunda. Sonuçta tatbikat bu. İnsan sosyalleştiği açıdan belli evimizde ya da bir kitap okurken ki hesapladığımız olasılıklar dışarıdaki hayatta bir kişiyle tartışırken ya da işte tartışırken derken fikirsel olarak konuşurken bu aynı olasılıklar kafamızda kurduğumuz gibi olmaz. Biz sadece elimizdeki muhkem ayetlere, elimizdeki yap ve yapmamalara bakaraktan davranırsak ancak ve ancak işte şuurlanma, tesirin doğrusunu çekebilme ve bu konuda doğru bir şekilde davranıyor olabilmeyi de bence Necm suresi bence bunu da önemli bir şekilde altını çizdiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Tabii karşı çıkan ya da katkı vermek isteyen arkadaş olursa verebilir diyeceğim de tabii. Bugün tek iki kişiyiz. Onun için meydanı da boş buldum ben. Konuşayım. Siz beni dinleyin gibi oldu. Alizan Bey var mı katkınız?
Şimdi Tufan Bey bir reenkarnasyon konusu açtı. Onun anlamda yarım kalmamasında fayda var. Şöyle ki genel anlamda bu andaki entelektüel bilgi nedir onu paylaşacağım arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi değil. Biliyorsunuz Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş ve bazı değerli alimleri ve din alimleri Kur'an'da reenkarnasyonun olduğunu, karma kanunu daha doğrusu. Ama bu tabii ki Hint mistisizmindeki gibi doktorun oğlu doktor olarak, rahibin oğlu rahip olarak gelir gibi şeklindeki o sapkın bir görüş. Bu anlamda değil ama Yaşar Nuri Öztürk, rahmetli hocamız ve işte diğer bazı din alimleri şunu söylüyorlar. Kul yeryüzünde eğer sınavlarını tam olarak veremezse tamamlaması için tekrar bir fırsat verilir. Yani birden fazla yeryüzünde bedenlenme söz konusudur deyip Kur'an ayetleriyle ilgili de bazı ayetleri bunu paylaşıyorlar. Diğer karşı taraf yoktur diyen din alimleri ise diyorlar ki o yaratılış anne karnından doğmayı anlatır. Arkasından dünyayı, sonra da öldükten sonraki öte alemi anlatır. Yani orada tekrar tekrar dünyaya gelmeyi anlatmaz diyor Kur'an-ı Kerim'deki o ayetler. Şimdi burada belki sorulması gereken soru şu. Tabii ki bütün bu cümlelerin ana fikrinde şunu unutmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Beden çok değerli. Bu sadece İslam dini açısından değil. Birçok kadim dinlerde dahil olmak üzere fizik bedenin, yani bu dünyadaki bedenimizin gerçekten çok önemli olduğunu ve değerli olduğunu, hiçbir şekilde bu bedene zarar vermenin hiçbir dinde karşılığı yok. Yani hepsinde ya günah ya da felsefi dinlerde çok büyük suç vesaire vesaire. Yani intihar örneğin çok büyük suç. Tabii bazı doğu dinlerinde karma kanunun ya da reenkarnasyonun sapkın anlayışları nedeniyle işte vay ben bir hata yaptım işte harakiri dedikleri o sapkın faaliyete. Şimdi ben genelde inançlara saygılıyımdır. Yani Japonları da severim ama eğer yapılan iş temel insani etik kurallara uymuyorsa buna da sapkın demekte bir sorun görmüyorum. Yoksa inançlara saygım var. Sonuçta bir bedeni yaptığı hata, yani bir beşerin yaptığı hata telafisi üzerine kurulmalıdır. O bedeni yok ederek bunu telafi edeceğini zannetmek bütün kutsal metinlere göre terstir. Samimiyetle söylüyorum. Bu maalesef belli bir anlayış olarak, sapkın bir anlayış olarak bazı doğu halklarında görüyoruz. Velhasıl çok uzatmayayım. Yani beden çok değerlidir ve bu nedenle bütün dinlerde intihar suçtur. Ve kesinlikle karşılığı cehennemdir denir, günahların en büyüğüdür denir vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Peki şimdi bu noktada şunu sormak gerekiyor. Herhangi bir teori, yaklaşım, Kur'an'ın muhkem ayetleriyle çelişmiyorsa ve kader mevzusunu ve ilahi adalet konusunu ortaya rahatlıkla koymanızı ve anlatmanıza yardımcı oluyorsa, o zaman karma kanunu tümden reddetmenin kime ne faydası var? Şöyle basit bir örnek. Biliyorsunuz Irak işgalinde Amerika ve koalisyon güçleri dedikleri serseriler, Amerikan askerleri, asker diyor bazılarına, yok onlara asker denmez. Amerikalı vahşiler, serseriler, insanlık suçları Irak'ı işgal etti. Fakat enteresan bir şey oldu. Ve çok büyük suçlar işlendi. Biliyorsunuz Irak işgalinde insanlık dışı bir sürü olay zaten medyaya da düştü ve sadece medyada yansıyan kısmı, ondan çok daha iğrenç olaylar yaşandığına dair duyumlar aldık. Bunun Vietnam'da da gördük. Mesela Vietnam'ın işgalinden sonra Vietnam'da genelevlerin katı 4 genel ev sayısı 4 kat artmıştır. Amerikan işgalinden sonra Güney Vietnam'dan bahsediyorum. Anlatmaya gerek yok bunları. Dolayısıyla Amerika gibi sefil bir insanlık suçlusu yönetimin ve onun vahşi insanlık dışı kişileri görevlendirerek Irak halkına yaptığı zulüm kadınlara tecavüz etmesi vesaire anlatma, yani anlatmaya bu odanın şeyini bozacak. O yüzden detaya girmeyeceğim. Ortada bir zulüm var. Peki. Bunlar neden yaşandı? Şimdi burada insan şunu sormak durumunda. Bu insanlar kendilerinin Müslüman olduğunu iddia ediyorlardı. Ama medyada şu hiç dinlenmedi. Irak ordusu Amerikan ordusuna hiç karşı, neredeyse hiç karşı koymadı. Çünkü Irak ordusunda Eskinazi diye, sanırım Akinazi miydi? Neyse, Irak ordusunu bir tarikat ele geçirmişti. O tarikat zaten CIA güdümlü bir tarikattı. Ve bütün askerler tarikat lideri, şıh, şeyh, ne diyorlarsa artık, mürşit mi adını ne koydularsa, ona tabi oldukları için Amerikan ordusuyla Irak ordusu savaşmadı. Ve bu nedenle de bu vahşet yaşandı. Şimdi böyle baktığımız zaman, yani az önceki ayette de okuduk, başınıza gelen işler önceden yaptıklarınızdır ya da yaptıklarınızın sonuçlarıyla karşılaşıyorsunuz diye, o acı ve hiçbir insanın ahlakının kaldıramayacağı vahşetin yaşanmasının sebebi, vakti zamanında Irak halkının gerekli şuurlanma ve bilinçlenmeyle ahlaki bir yönetimin kurulması, ahlaklı bir Irak ordusunun kurulması yönündeki göstermedikleri çabalar yüzündendir. Eğer oturup doğru konuşalım. Ya da bugün, neyse o detaya girmeyelim. Gelelim karma kanununa. Bir bakıyorsunuz bir çocuk yalın ayak, kış kıyamet demiyor, sokakta kışın çöp topluyor ve oradan ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Ya da başka çocuğa bakıyorsunuz, yine o da Allah'ın kulu, köşklerde, villalarda, yalılarda duruyor. Klasik din anlayışına baktığınız zaman diyorlar ki o çocuğun o sınavıydı. Bu çocuk 7-8 yaşında örüyor. Allah göstermesin, bir hastalıktan, şundan bundan dolayı bu çocuğun nasıl sınavı oluyor bu? Hani çocuklar rüşte, belli bir rüşte gelinceye kadar masumdu. İşte bu noktada karma kanunu, kader birlikte ele alınmasında mutlaka fayda var. Bu tabi hırs, kin, gurur, kıskançlık, şehvet, tutku ve benzeri nefsani halleri, bunların irademizle denetim altına almak için, yani biz bunlara ibadet diyoruz genel anlamda, ki ibadetlerin amacı budur. Yoksa Allah'ın kimsenin namazına, orucuna ihtiyacı yoktur. Bu bağlamda baktığımız zaman yüzlerce defa gelip gitmeye değil, ama mesela şey var. Varlık bu dünyada yaşıyor. Baştan aşağı rezillik dolu hayatı. Virüsçü bir gibi mesela. Veya buna bir sürü örnek verilebilir. Sonra Kur'an ayetlerinde şunu da söylüyor. Diyor ki son nefesi geldiğinde derler ki işte ya Rabbi bizi geri gönder ki yaptıklarımızı telafi edelim. Orada da ayet çok net bir yanıt verir. Bütün ömrünü rezillikle geçirdikten sonra geri gitsen ne olacak? Mealen söylüyorum. İşte burada bazı varlıklara yeniden bu dünyada bir imtihan fırsatı verildiğini, bazı Kur'an ayetlerinden anlaşılacağını söylüyor Yaşar Nur Öztürk ve Süleyman Ateş. Bazıları da bundan bu anlaşılmaz diyorlar, ama bugünkü konumuz reenkarnasyon ya da karma kanunu olmadığı için bir ara belki felsefe odasında bunu açarız. Pazar günü karma kanunu ve kader ilişkisi üzerine diye. Ama eğer karma kanunu bizim ilahi adaleti anlamamızı kolaylaştırıyor ve yaptıklarımızın sonuçlarıydı. Hani bazen diyorlar ya, bütün hayatı rezillikle, pislikle geçti, insanlık suçu işledi, bey gibi de yaşadı. Hani Allah'ın adaleti diye bir soru soruluyor. Buna verilen cevap öte alemde. Şimdi iyi güzel öte alemde de Kur'an-ı Kerim'de şey demiyor ki bu dünyada yapılan rezilliklerin tamamını, hesabını öte alemde görecekler, böyle bir ayet yok. Orada da yaşayacaklar ama sadece orada görecekler şeklinde bir net tanımlama olmadığına göre, demek ki Eğer şu bilgiyi bir insan kabul ederse, evet ben bu hayatım boyunca zengin oldum, birçok insanı yanımda çalıştırdım ama bunların hakkını vermezsem eğer, bir sonraki hayatımda da ben işçi olarak gelir, zalim bir patronun yanında yaşamak zorunda, çalışmak zorunda, muhtaç vaziyette çalışırsam ne olur benim halim deyip bu hayatındayken adil davranmaya başlamasının kime ne zararı var? Gibi gibi gibi, çok uzattım, kusura bakmayın. Belki karma kanunu ve kader konusu bu pazar veya bir pazar felsefe odamızda ele alınır. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Bugün çok teknik konular, teknik sorunlar yaşadık. Değerli misafirlerimiz, elimizde olmayan nedenlerden dolayı. İnşallah bu sorunu tekrar yaşamayız diye ümit ediyorum ama felsefe takımındaki arkadaşlarımız bile konuşamadılar. Bugün Twitter'ın aciz teknik sorunlarına takıldık. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şu ana kadar yapılan konuşmaları sezgiselakif.com'dan dinleyebilirsiniz. Bu konuda yorumlarınız olursa, eleştirileriniz, katıldığınız, katılmadığınız noktalar konusunda başımızın üstünde yeri var. Çünkü hep söylediğim bir şey vardır. İnsan saygı duyduğu insanı eleştirir ya da saygı duyduğu bir fikri eleştirir. Onun dışındaki bir eleştiriden şikayetçi olmak, bir eleştiriden işte rahatsız olmak, gerçek anlamda entelektüel bir eleştiri ise bu, bundan rahatsız olmak hiçbir insana yakışmaz diye düşünüyorum. İyi niyetle yapılan eleştiriler anlamında. Celil Bey mikrofon istedi. Umarım kendisi... Celil Bey, bugün siz de diğer arkadaşlar gibi şanslı arkadaşlarımızdansınız. Çünkü o 7-8 arkadaşımız ısrarla mikrofon istediler, veremedik. Sanırım söyleyecekleriniz var. Buyurun.
Ya aslında bu sorun vermek var ya, konuşma, sohbet isteyen arkadaşlar. Problem şuradan kaynaklanıyor. Ben de yaşamıştım bunu. Normalde Twitter bizden erişim izni istiyor ya. Mikrofon, kamera erişim izinleri. Bir güncelleme geldi. Güncellemeden sonra bunlar kapandı bazıları, tamam mı? Biz talep ettiğimiz zaman otomatikman bizi dinleyiciye düşürüyordu. Normalde Twitter erişimlerine bakarsa arkadaşlar, oradaki erişimlere izin verirse o sorun kalkıyor ortada. Onu söyleyeyim bir kere. Bu buradan kaynaklanıyor.
Çok teşekkür ederim Celil Bey. Doğru anlamak için soruyorum. Arkadaşlar da duysun diye. Twitter'ın erişim izinlerini yeni güncelleme otomatik kapattı. Bu nedenle yeniden erişim izni vermeleri gerekiyor dediniz. Doğru mu
evet,
anladık?
Ben onu yaşadım. Evet,
ben de onu yaşadım.
Tamam.
Şeyde Twitter'ı kaldırdım, kurdum neden. Sonra baktım bu erişimlerde mikrofon erişimim yokmuş. Var gibi gözüküyordu. Erişimleri açınca sorun kalktı ortadan. Yani muhtemelen bundan yaşanıyordur.
O zaman değerli arkadaşlar, size zahmet olmazsa lütfen Celil Bey'in bu güzel ve değerli uyarısına bir dikkate alalım. Twitter'ın erişim izinlerine bir bakalım. Ki ben de yani bir yandan konuşuyorum, cümlelerin farkındaysanız çok kopuk oldu. Bir yandan mikrofon vermeye çalışırken dağıldı biraz zihinsel anlamda beynim. Buyurun Celil Hocam.
Şimdi Üstad, bu karma, reenkarnasyon, o tarz bir şey söyledin de, şimdi ben buraya biraz daha farklı bir açıdan bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu aslında insanların, dikkat edersen, kendi varlığının devam etmesi üzerine programlanmış her şey. Cennete de giderken bedenini götürmek istiyor. Hem de bilinciyle gitmek istiyor. Cehennemden de bu bedenini korumak istiyor. Bununla ilgili elinde hiçbir argüman olmadığı için burada dinsel metinler giriyor içeri, dinler giriyor. Ve bu vaatte bulunuyor. Diyor ki şöyle şöyle yaşarsan burada bu devam edecek. Ve bunun üzerinden gidiyor. Dikkat ederseniz bu sorun aslında insanın sorunu. İnsan kendinin devam etmesini istiyor. Bilincin, zihnin, bedenin, senin devam etmene inanman için elinden gelen bütün argümanları sunuyor sana. Bak diyor, işte bunlar var, şunlar var. Devam edecek diyor. Peki gerçekten devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu bilmiyoruz. Burada tek dayandığın nokta ne var? İman boyutu giriyor devreye. Bir yaratıcıyı arıyorsun. Çünkü bunu yapabilecek insanın gücü olmadığının farkında insanlar. Bunu kendi gücü yetmiyor. Ancak bunu yapsa bir güç olmalı ki, hani dini tabirlerde, bütün metinlerde şudur, kadiri mutlak bir güç olması lazım tekrar bunu hayata geçirebilmesi için. Bu varsa kendi varlığı garanti altına. Düşünün, bir yaratıcı yoksa hiç kimsenin garantisi yok. Tekrar gelme ihtimali bile yok. Cennet, cehennem, bu hiçbir yok. Sadece bunun için bir yaratıcı olması gerek. Ve bu yaratıcıya inanıyor. Görmüşlüğü yok. İman boyutunda inanıyor. Böyle bir şeyin olmasını istiyor. Peki bunun olmasını isteyen kim? İnsan istiyor. Hem fiziki olarak hem bilinç olarak bunu istiyor. Devam etmek istiyor. Sürdürebilir olsun. Baktığınız zaman bu sorun aslında insanın sorunu. Reenkarnasyon, enkarne de zaten baktığınız zaman buradan besleniyor. Bak tekrar geleceksin diyor. Bu vaat ediliyor. Ve insan, demin örnek verdin işte. Adam köle, öbür tarafta da mı köle olacak? Firavunlar da nasıl çözmüş sorunu? Evet diyor, ben kralım diyor. Orada kralım ama diyor, sen orada da diyor hizmetçi olacaksın ama çok daha farklı özelliklerde olacaksın. Ya buradaki gibi olmayacaksın diyor. Yani dikkat ederseniz insanın bu varoluşunun tek temeli kendi varlığını sürdürebilmektir. Hem fiziki olarak hem zihinsel olarak. Bunun için bütün gayreti amacı bu. Bunu da görüyor zaten, sürdürebilir olmadığının farkında. Gözlemliyor, etrafına bakıyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Her şey kaybolup gidiyor. Ama kalmak istiyor. Diri olmak istiyor. Hay olmak istiyor. Buna bu yönde hangi vaadi verirsen ver, buna iki elle sarılıyor. Bugün çok ateist şeylerine geldik, top sohbet odalarına. Bunlar, sen biliyorsun bunların gerçek manada bundan hoşnut olmadığını. Onlar da farkında yok olup gideceğini. Ama onlar biraz daha sağlamcı olmak istiyor. Gerçekten böyle bir şey varsa garanti olsun. Yoksa hepsi biliyor. Kimse kalmamış. Niceleri geldi geçti. Bence bu yaratıcıdan ziyade insanın problemi. İnsan kendine inanılmaz derecede değer veriyor ve çok seviyor. Gördüm de şu insanın Leyla'sı kendi bedeni, dünyası. Leyla'sından asla geçmek istemiyor. Nereye giderse onu götürmek istiyor. Öyle ya da böyle bu da gelsin. Giderken bile bu bilinç haliyle gitmek istiyor. Farklı bir bilinç istemiyor. Celil olarak gitsin. Ali İhsan olarak gitsin. Yoksa geçmişte Ali İhsan berber olmuş. Ali İhsan'ın şu anda bir anlamı yok ki onun için geçmişte berber olması. Şu andaki Ali İhsan nereye gidiyorsa böyle gitmek istiyor. Bu bütün genelde böyle. Benim en azından bakış açım böyle. Teşekkür ederim dinlediğin için.
Estağfurullah hocam. Zaten karma kanununda yapılan en büyük hatalardan biri maalesef bu. Yani bunu beşeri statüyle, beşeri statüyü korumak ve maalesef bunun yanlış uygulamalarını şeyde görüyoruz zaten. İşte kralın oğlu kral ya da bu hanedan, işte kutlu soy falan, seçilmiş soy gibi yanlış
algılıyor. Peygamberler de öyle geldi. Dikkat et, peygamberler hep bir ırktan gelmiş yani. Baban peygamberse sen peygamber oldun. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul edebilmek için ne yaptılar? Hazreti İsmail'e bağladılar soyunu. Yoksa peygamberliğini de kabul etmiyordular. O bile tartışmalı.
Maalesef o da yanlış bilgi ve o Tevrat bilgisidir. Tevrat'ta, daha doğrusu Ezra'nın Tevrat'ındaki bilgidir. Orijinal Tevrat anlamında değil.
Ama bu mesela, Müslüman bilinç peygamberin şeyini, peygamberliğini teyit edebilmek için bu yola başvurdular. İşte bak İsmail'den geldi dediler. Yani İbrahim'e bağladılar işte. İbrahim'e bağladığı zaman meşruiyet kazanıyorsun. Anlatabiliyor mu? O kalkıp sana diyemiyor, bizim soydan geliyor. Ben de oradan geliyorum dediği zaman kendine bir meşruiyet kazanır. Krallar da öyledir. Kralın oğlu kral olursa meşruiyet var. Senin soyundan geliyorsa o kral olabiliyor. Yoksa yoldan çevirdiğini kimse kral yapmıyor. Köleysen kölesin. Kralsan kral. Topluma bak. İşte birisi ilahlık yapıyor. Birisi ilahlık yaparken diğeri de ona kulluk yapmak için koşa koşa gidiyor. Hiçbiri ben ona kulluk etmiyorum, ediyorum demediği gibi öbürü de ben de ilahlık ediyorum demiyor. Ama eylem ve hareketleri tamamen bunu ifade ediyor. Sadece söylemiyorlar ama eylemleriyle, bütün eylemleriyle bunu görebiliyorsun. Birinin kulluk ettiğini, öbürünün de ilahlık ettiğini çok rahat görebiliyorsun. Sadece dillendiremiyorlar. Teşekkür ederim.
Estağfurullah. Zaten burada şöyle bir şey var. Kur'an'da asla peygamberin yani bir peygamber sülalesi ya da bir peygamber soyuyla ilgili asla böyle bir atıf yoktur. Dediğim gibi bu Ezra'nın Tevrat'ında yapılan bir dejenerasyon faaliyetidir. Burada da zaten Kur'an'ın, daha doğrusu Hazreti Muhammed'in en çok dışlanmasının sebebi var olan toplum açısından soydan gelen, işte ne bileyim, bu işte asil soy, seçkinler sınıfı, elitler sınıfına karşı Hazreti Muhammed müthiş bir tavır alıyor. Bunu biliyorsunuz, meşhur kölelik sistemine karşı çıkışı, hatta bir köleyi evlatlık edinmesi vesaire, bunları görüyoruz. Dolayısıyla karma kanununun bu sapkın anlayışı maalesef insanların akla, vicdana ve mantığa aykırı gelmesi nedeniyle, işte Kur'an'da karma kanunu dediğiniz anda zannediliyor ki böyle bir hanedan soyu ya da bir kral soyu, efendinin işte çocuğu efendi, işte kölenin çocuğu köle olmak durumunda gibi. Bu batıda ve Roma'da, aslında hem doğuda var bu yanlış anlayış, Roma'da da, Roma derken batıda da var belli bir şey. Mesela Kur'an'da miras konusunda çok ağır eleştiriler vardır. Mirasları yiyip bitirdiniz, işte neyse, yani aslında bir alın teriniz yok, içerisinde hiçbir katkınız yokken der, eleştirir. Hatta mirasta fakirlerin payı vardır der, ilginçtir. Yani böyle bir atadan gelen mirasın olduğu gibi çocuğa bırakılmasını Kur'an eleştirir miras bölümünde. Fakirlerin de payı vardır der, gibi gibi gibi, çok uzatmayayım. Oysa mesela enteresan olan da şudur. Bu konuda bir de genel kültür bilgisi paylaşayım. Bizim ülkemizde de geçmişte bununla ilgili birçok çalışmalar yapılmıştı. Daha önce yaşadığını iddia, daha doğrusu daha önce yaşamlar sürdüğünü bu gezegende inanan toplumlarda, özellikle yeni doğan çocuklarda bu konularda ciddi ilginç iddialar başlıyor ve ciddi bulgular da devreye giriyor. İlginç bir şekilde bunların eski gazete manşetlerini ve bu konuda yazılmış kitapları araştırabilirsiniz. Buradaki temel yanılgının ben şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. Celil Hocam da kısmen değindi o konuya. Kişinin kendi statüsünü bir şekilde nefsine uygun bir şekilde birilerine dayatabilmesi için veya soyunun, her neyse, maalesef bu bir şekilde kullanılıyor. İşte günümüzde de seyyidlik sanki önemli bir makammış gibi kullanılıyor. Sanki peygamberimizin sülalesinin hepsi peygamberliğini ilan eder etmez hepsi birden tamam inandık sen peygambersin demiş gibi. Peygamberimizin sülalesinde de birçok yanlış kişiler var. Hani soy ağacı anlamında bakmaya kalkarsak, ki tekrar tekrar söylüyorum, Kur'an soy bağını, hanedan bağlantısını ısrarla reddeder. Halifelik konusunda da hanedan dayatmacılığı vakti zamanında Müslümanlara çok büyük eziyetler etmiş. Ama Mekke işgal edilince birden Müslüman olası tutmuş. Yani kılıç soruyu da Müslüman olan Muaviye'nin dayatmasıdır halifeliğinde böyle babadan oğula geçmesi şeklinde. Bunu da bir genel kültürlüsü olarak paylaşalım. Değerli dostlar, eğer başka ilave edeceğiniz bir şey yoksa, zaten 4 kişiyiz maalesef. Diğer arkadaşlarımıza konuşma fırsatı veremedik teknik problemlerden dolayı. İnşallah gelecek hafta böyle bir sorun yaşamayız. Karma kanunu konusunu ve kader konusunu akıl yürütme ve düşünce üretme bağlamında bu pazar günü ele alabiliriz. Felsefe takımındaki arkadaşlarımıza bu önerim. Ve bunun tarihsel bulguları vesaire, tarihsel kökenleriyle ilgili bazı bilgileri paylaşabiliriz. Ama tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Beden, yani şu anki bedenimiz en değerli şeyimizdir. O nedenle bütün semavi dinlerde intihar suçtur. Sapkın bazı tarikat veya mezheplerde, mesela Hristiyanlığın belli bir mezhebinde şey, doğan çocuk günahkar doğar. İşte efendim ondan sonra arınır falan filan. Bu asla Kur'an'a veya gerçekten vahiy bilgisine uygun değildir. Yine insanı suçlamak, insanı sömürmek amaçlı uydurulan hurafelerden birkaçıdır. Aynı Pavlus'un yine Pavlus mesela İslamiyet'teki Muaviye'nin karşılığıdır. Yine Hazreti İsa'ya çok büyük eziyetler etmiştir Pavlus. Hazreti İsa'nın yaşamı süresince. Hazreti İsa'dan sonra ise birdenbire işte çarmıha gerildi. Hazreti İsa ortada yok. Demiştir ki İsa Mesih yolda karşıma çıktı. Mucize gibi anlatır. Ve der ki sen büyük eziyetler ettin bize ama bundan sonra işte İsa'nın öğretisini, işte Rabbin bilgisini sen paylaşacaksın falan filan dediğini iddia eder Hazreti İsa'nın. Hemen arkasından da ilk yaptığı şey asla hiçbir dinde olmayan önce kadını ötekileştirir ve der ki bütün günahların sebebi, Pavlus'tan bahsediyorum, kadındır. Kadın çünkü erkeği yoldan çıkarır diyen bir adamdır Pavlus. Böylesine insanlık suçlusu bir ahmaktır. Ama yaptığı da kasıtlı ve siyasidir. İsevileri bölmek açısından önce aileyi bölmüştür. Ve kadının bir tek saçının kılını görürse bir erkek, efendim, yoldan çıkarmış. Bu nedenle kadınların saçlarının görünmesini yasaklamıştır Pavlus. Sonra biliyorsunuz bu rahibelerin evlenmemesine kadar gitmiştir. Uzatmaya gerek yok. Neyse, çok değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah pazar günü 20.30'da felsefe takımının düşünürlerin düşünceleri sohbet odasında bu teknik problemleri yaşamayız. Karma kanunu ve kader ve ilahi adalet konusunu detaylı bir şekilde ele almaya çalışırız. Bu konuda araştırma yapan arkadaşlarımız da o sohbet odamıza katılır da düşüncelerini paylaşırlarsa çok seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Cemil Hocam teşekkür ederim katkılarınız için. Tufan Bey teşekkür ederim. Fatih Bey size de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bu arada sadece konuşan arkadaşlarımıza değil, bizi dinleyen, sohbet esnasında güzel düşünceler üreten değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.